Ayrım 23. Sayfa 331. Varoluşçu Psikoloji. Rollo May. Rollo May'in yaşam öyküsü. Rollo Rees May, 21 Nisan 1909'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde dünyaya gelmiş, ancak kendisi henüz çok küçükken ailesinin taşınması nedeniyle çocukluğunun büyük bölümünü Michigan eyaletinde geçirmiştir. Çocukluğu boyunca babasıyla, babasının işi gereği yaptığı sık seyahatler nedeniyle, annesiyle de kendisini ve diğer kardeşlerini sıkça kendi başlarına bırakıp gitmesi nedeniyle çok yakın ilişki kuramamıştır. Kendi aralarında da sıkça anlaşmazlıklar yaşayan anne babası daha sonra ayrılmışlardır. May çocukluğunda aile kavgalarından kaçmak ve rahatlamak için sık sık Clear Nehri kıyılarında oyun oynamayı gitmiş ve burada tek başına zaman geçirmiştir. Yazları serinlemek için yüzdüğü, kışları ise üzerinde buz pateni yaptığı sakin bir yer olan Clear Nehri bir anlamda May'in en yakın arkadaşı olmuştur. Rollo May gençliğinde resim ve edebiyata ilgi duymuş ve bu ilgisi yaşamı boyunca da sürmüştür. 1930 yılında Oberlin Koleji'nde İngilizce alanında lisans diploması alan May, sonraki 3 yıl boyunca Erik Erikson'un gezisine benzer bir Avrupa gezisi gerçekleştirmiştir. Doğu ve Güney Avrupa'da dolaşan May, Selanik'teki Anadolu Koleji'nde İngilizce dersleri vermiş, Türkiye, Polonya, Avusturya'da gezgin bir ressam olarak yaşamıştır. Bu seyahati sırasında Alfred Adler'in bir yaz kursuna da katılmış ve Adler'den çok etkilenmiştir. Amerika'ya döndükten sonra 1933 yılında New York Teolojik Seminer Birliği'nde din eğitimi almış, ancak amacı din adamı olmak değil de insanın doğasına ilişkin zihnini meşgul eden sorularını yanıt aramak olduğu için, 2 yıl papaz olarak çalıştıktan sonra bu işi bırakarak psikolojiye yönelmiştir. May'in varoluşçu felsefeyle tanışması da aldığı bu din eğitimi sırasında gerçekleşmiştir. Burada tanıştığı ünlü teolog ve felsefeci Paul Tillich ile 30 yıl süren dostluklarının May'in görüşlerine önemli etkileri olmuştur. Psikolojiye olan ilgisi May'in William Allison White Psikiyatri Enstitüsü'nde psikanaliz ve psikoloji eğitimi almasına yol açmıştır. Bu sıralarda aynı zamanda New York Şehir Koleji'nde erkek öğrencilere danışmanlık da yapan May, bu enstitüde aldığı eğitim sırasında Sullivan ve Fromm'la tanışmış, onların görüşlerinden de etkilenmiştir. Kendi danışma birimini 1946 yılında açan May, 2 yıl sonra William Allison White Enstitüsü'nün bir üyesi olmuştur. 1949'da Columbia Üniversitesi'nden klinik psikoloji alanında doktora derecesi almış ve 1974 yılına kadar da enstitüdeki öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür. Doktorasını almasının ardından genç yaşta tüberküloz hastalığına yakalanan May, 3 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele etmiştir. O dönemde tüberküloz hastalığının kesin tedavisi olmadığı için May tam bir buçuk yıl boyunca hayatta kalıp kalamayacağını bilmeden hastalıkla mücadelesini sürdürmek zorunda kalmıştır. Ciğerlerindeki hastalığın azaldığını mı yoksa arttığını mı gösterecek olan aylık röntgen sonuçlarını beklemekten başka elinden bir şey gelmemesi kendisini çaresiz hissetmesine neden olmuştur. Kaldığı sanatoryum çevresinde hastalardan hastalığı kabullenenler arasında ölenlerin daha çoğunlukta olduğunu, hastalıkla mücadele edenlerin ise hayatta kaldıklarını gören May, hastalığın kendi çaresizliğinden ve pasif tutumundan istifade ettiğini fark ederek bu konuda önemli bir içgörü geliştirmeye başlamıştır. Bu şekilde iyileşme sürecinin aktif bir süreç olduğunu anlayan May, hastalığı ile savaşmadıkça ve yaşamak yönünde bir isteği olduğunu ortaya koyma sorumluluğunu göstermedikçe iyileşemeyeceğini anlamıştır. May, hasta olan kişinin ister fiziksel isterse ruhsal bir rahatsızlığı olsun, tedavi sürecinde aktif bir katılımcı olması gerektiğini düşünmeye başlamıştır. Hastalığı sırasında anksiyete konusunda bir kitap yazan May, anksiyete konusunda hem Freud'un hem de ünlü Danimarkalı düşünür Søren Kierkegaard yazdıklarını okumuştur. Freud'un yazdıklarını da beğenmekle birlikte anksiyeteye, var olmamaya karşı bir mücadeleye olarak yaklaşan Kierkegaard'ın görüşlerinden daha çok etkilenmiştir. 1950 yılında Anksiyetenin Anlamı ismiyle yayınladığı bu kitapta anksiyete kavramını varoluşçu bir perspektifle ele almıştır. Bu kitaptan 3 yıl sonra yayınladığı Kendini Arayan İnsan isimli eseri onu daha da tanınmış bir psikolog haline getirdi. Ernest Angell ve Henry Ellenberger ile birlikte 1958'de yayınladıkları Varoluş, Psikiyatri ve Psikolojide Yeni Bir Boyut isimli eser ise Amerika'da psikoterapistlere ve varoluşçu terapinin temel kavramlarını tanıtmış ve varoluşçu hareketi daha popülerleştirmiştir. Yaşamı boyunca üretken bir yazar olmanın yanı sıra hem psikoterapistliği sürdürmüş hem de Harvard, Yale, Princeton gibi üniversitelerde dahil olmak üzere birçok üniversitede ders vermiştir. Aralarında Amerikan Psikoloji Birliği'nin de bulunduğu birçok kurumdan önemli ödüller almış olan ve varoluşçuluğun Amerika'daki en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Rollo May, 22 Ekim 1994'te 1975'ten beri yaşamını sürdürdüğü Tiburon'da ya hayatını kaybetmiştir. Varoluşçu Psikoloji, Temel Kavramlar ve İlkeler. Çağdaş varoluşçu psikolojinin kökleri, ünlü Danimarkalı teolog ve düşünür Søren Kierkegaard'ın görüşlerine dayanır. Kierkegaard, endüstri ötesi toplumlarda ortaya çıkan ve gittikçe artan insanca özelliklerden uzaklaşma eğilimine dikkat çekmiş ve insanların yalnızca nesne gibi görülmesine karşı çıkmıştır. Bununla birlikte insanların öznel algılarının kişinin tek gerçekliği olduğu şeklindeki görüşü de benimsememiştir. Kierkegaard, hem deneyimleyen insanla hem de insanın deneyimleriyle ilgilenmiş ve insanları düşünen aktif ve iradesi olan varlıklar olarak kabul etmiştir. Hem Kierkegaard hem de daha sonra varoluşçular özgürlük ve sorumluluk arasındaki dengeden söz etmişlerdir. İnsanlar öz farkındalıklarını artırarak davranışlarında ve davranışlarının sorumluluğunu kabul ederek de istedikleri gibi hareket etmede özgürlük kazanırlar. Ancak özgürlük ve sorumluluğun kazanılması kaygıya yol açar. İnsanlar kendi yazgılarından sorumlu olduklarını anladıklarında özgürlüğün sıkıntısını ve sorumluluğunu, acısını hissetmeye başlarlar. Nietzsche ve Heidegger da 20. yüzyılda varoluşçuluğun yaygınlaşmasında etkili olan iki Alman düşünürdür. Özellikle Heidegger'in İsviçreli psikologlar Ludwig Biswanger ve Medard Bas üzerinde önemli etkisi olmuştur. Ludwig Biswanger, Medard Bas, Carl Jaspers ve Viktor Frankl gibi Avrupalı psikologlar varoluşçu felsefeyi psikoterapi uygulamalarına aktaran öncü kişilerdir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından varoluşçuluk ABD'de daha yaygınlaşmaya başlamıştır. Sözünü ettiğimiz düşünürlerin görüşlerinden ve öncü psikologların çalışmalarından etkilenen Rollo May, ABD'de varoluşçu perspektifin psikoloji ve psikoterapi alanına taşınmasında öncü olmuş ve varoluşçu bir kişilik kuramı geliştirmiştir. İnsanın doğası, Dasein, parantez içerisinde, evrende bulunmak, being in the world. Varoluşçular insanı anlamak için fenomenolojik bir yaklaşım benimsemiştir. Varoluşçulara göre kişi en iyi kendi bakış açısıyla anlaşılabileceği bir dünyada var olmaktadır. Kişi ve çevresi arasındaki bu temel birlik, burada olmak anlamına gelen Almanca Dasein sözcüğü ile anlatılmaktadır. İnsanoğlunun içine doğduğu bu dünyada var olma ve bağımsız ayrı bir varlık olarak kendini görme, parantez içerisinde bilinçli, bilinçaltı, duygusuna sahip olma yönünde doğuştan getirdiği bir ihtiyacı vardır. Varoluşçulara göre insanın dünyadan ayrı bir varlığı yoktur ve yine içinde yaşadığı dünyada kişinin onun algılayışından bağımsız değildir. İnsanın ruhsal yapısının ve içinde yaşadığı fiziksel dünyanın bir bütün olduğunu öne süren varoluşçular, bu bütünlük içindeki varoluş algısını Dasein olarak adlandırmaktadır. Kişinin Dasein'i ne kadar güçlü ise kişilik de o denli sağlıklıdır. Ancak insanın Dasein'ini geliştirmesi ve doğuştan var olan potansiyellerini yaşama geçirebilmesi sürekli çaba ve cesaret gerektirmektedir. Anlamlı bir yaşam sürmenin yolu, sosyal kurallar ve bunlara uyma baskısı. ana baba standartları ve ölümün kendi tehdidi karşısında dahi desteğimizi ortaya koymak ve onaylamaktır. M'ye göre yaşadığımız uyma çağında cesaretin ölçütü, kişinin kendi inanç ve doğruları üzerinde durabilme kapasitesidir. Bu ayakta duruş inatçı, isyankar ya da intikamcı bir biçimde gerçekleşmemelidir. Çünkü bunlar cesaretin değil, savunmanın ifadeleridir. İnsan sadece inancı o yönde olduğu için cesur davranmalıdır ve bu davranışlarıyla bu benim, bu benim varoluşum demelidir. Dolayısıyla insan kendi kimliğini kendi gayretiyle yaşayabilir. Dasein, büyük ölçüde kişiye özgü bir konu olduğu için hiç kimse bir diğerine dünyada olmanın ne olduğunu ve nasıl olduğunu tam olarak anlatamaz. Her birimizin kendi potansiyel ve değerlerini keşfetmesi gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu da yaşadığımız her anı etkin ve spontan bir biçimde yaşamaktır. Aslında cinsellik ve saldırganlık gibi temel dürtüler dahi Dasein'e göre ikincil derecede önemlidir. Dürtüler birer soyutlamadır ve insanların dürtülere sahip olduğunu ve dürtüleri tarafından yönetildiğini düşünmek insanı mekanikleştirir. Bizler aslında açlığımızın, susuzluğumuzun, duygularımızın ve fikirlerimizin kendisiyizdir ve gerçekten insan olmanın temeli bu deneyimlerdir. Birçok insan kendilerine ve içinde yaşadıkları dünyaya yabancılaştıkları için kaygı ve umutsuzluktan şikayetçidir. Bu kişiler kendilerine ilişkin açık ve net bir imaja sahip olmamanın yanı sıra kendilerine uzak ve yabancı görünen bir dünyada yalıtılmışlık duygusu da yaşarlar. Dolayısıyla kendileri ve içinde yaşadıkları dünyaya ilişkin bir bütünlük duygusuna yani Dasein'e sahip değildirler. İnsanoğlu doğa karşısında güç kazanmaya çalıştıkça doğa ile arasındaki bağı yitirmiş, endüstriyel devrimin ürünlerine bağımlı olmaya başladıkça topraktan, denizden ve gökyüzünden daha da uzaklaşmış ve bunlara yabancılaşmıştır. Dünyaya yabancılaşmak aynı zamanda kişinin kendi bedenine de yabancılaşmasına yol açmıştır. M'ye göre bu uzaklaşma ve yabancılaşma duygusu yalnızca psikolojik sorunları olan insanlarda değil, çağdaş toplumlardaki her insanda görülmektedir. Yabancılaşma çağımızın sorunudur ve kendini, doğadan uzaklaşma, anlamlı kişiler arası ilişkilerden yoksun olma ve kişinin kendi otantik gerçekliğine yabancılaşması gibi üç şekilde göstermektedir. Dasein'in tarzları. İnsanlar birbirleriyle eş zamanlı üç ayrı tarzda dünyada var olmaktadır. Diğer bir deyişle Dasein, birbiriyle ilişkili üç alandan oluşmaktadır. Umwelt. Birinci, Umwelt. Fizyolojik ve fiziksel çevremizi oluşturan içsel ve dışsal objelerin dünyası. Parantez içerisinde, çevremizdeki dünya. İkinci, Mitwelt. Diğer insanlardan oluşan sosyal dünya, parantez içerisinde diğerleri ile ilişkilerimiz. 3. Eigenwelt. Kişinin kendisi ile potansiyelleri ve değerleri arasındaki ilişkinin oluşturduğu psikolojik dünya, parantez içerisinde kendimizle ilişkimiz. Bazı kişilik kuramcıları bu tarzlardan yalnız birine yoğunlaştıkları halde, varoluşçular insanın kişiliğinin gerçekten anlaşılabilmesi için her üçüne de eşit önem verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Umwelt, kişi onların farkında olmasa da varlığını sürdürecek olan nesnelerin dünyasıdır. Doğum ve ölüm gibi olguları, açlık ve uyku gibi biyolojik dürtüleri de içeren doğanın ve doğa yasalarının dünyasıdır. İnsanoğlu Umwelt'ten kaçamayacağı için içinde yaşadığı dünyadaki değişikliklere uyum sağlamayı ve bu dünyada yaşamayı öğrenmelidir. M'ye göre Freud, biyoloji ve içgüdüler üzerindeki vurgusu nedeniyle büyük oranda Umwelt'e ilgilenmiş, ancak bu şekilde Dasein'in diğer alanlarını göz ardı etmiştir. Çünkü insanoğlu yalnızca fiziksel çevresi içinde, parantez içerisinde Umwelt'te yaşamamakta, aynı zamanda diğer insanlarla da ilişki içinde, parantez içerisinde Mitwelt'te yaşamaktadır. Mitwelt, diğer insanlarla ilişki kurmak yönündeki doğuştan getirdiğimiz ihtiyacı içermektedir. M'ye göre hiçbir kimse, Adler, Horney, Fromm ve Sullivan'ın da belirttiği gibi, diğer insanlardan izole bir durumda anlamlı bir var olma duygusu elde edemez. İnsanlara nesne gibi değil, insan gibi davranmamız gerekir. Eğer onlara nesne gibi davranırsak, o zaman Midwelt'te değil, yalnızca Umwelt'te yaşıyor oluruz. Umwelt ve Midwelt arasındaki fark, aşk ve seks arasındaki farkla kolaylıkla anlaşılabilir. Eğer bir insan diğer bir insanı yalnızca cinsel doyum için bir araç olarak kullanıyorsa, bu kimse Umwelt'te yaşıyordur. Aşk, karşıdaki kişiye bağlanmayı ve o kişinin varoluşuna koşulsuz saygıyı ve kabulü gerektirir. Eigenwelt, insana özgü öz farkındalık dünyasıdır. Diğer bir ifadeyle Eigenwelt, kendimize özgü potansiyellerimizin farkında olarak varoluşumuzun merkezi olduğumuzu bilmektir. Eigenwelt'te yaşamak demek, kişinin bir insan olarak kendisinin farkında olması, nesneler ve insanlar dünyası ile ilişkiler kurarken kim olduğunu kavraması demektir. Bu tarz özellikle bir yaşantıyı kişisel olarak değerlendirirken neyi sevip sevmediğimizi veya neye gereksinimimizin olduğunu doğru bir şekilde değerlendirirken öne çıkar. Dolayısıyla boşluk duygusu veya kendine yabancılaşma, Eigenwelt'in bozulmasının bir yansımasıdır. Erikson'un kimlik kavramından farklı olarak Eigenwelt ve Dasein, diğer insanların beklentilerine ve fikirlerine bağlı değildir. M'ye göre kişinin öz saygısı uzun vadede toplumsal onaylamaya dayanıyorsa, bu öz saygı değil, sosyal uyumun daha gelişmiş halidir. M'ye göre sağlıklı insanlar bu üç tarzı da eş anlamlı bir biçimde yaşarlar. M'ye göre sağlıklı insanlar bu üç tarzı da eş zamanlı bir biçimde yaşarlar. Doğal dünyaya uyum sağlarlar. Parantez içerisinde Umwelt. Diğer insanlarla insanca ilişkiler kurarlar. Parantez içerisinde Midwelt. Ve tüm bu deneyimlerin kendileri için ne anlam ifade ettiğine dair keskin bir farkındalığa sahiptirler. Parantez içerisinde Eigenwelt. Var olmama ve kaygı. May, var olmanın ne anlama geldiğini anlayabilmek için kişinin var olmayabileceğini, parantez içerisinde yok olabileceğini kavraması gerektiğini belirtmiştir. Kişiliğin öznel ve nesnel bölümleri iç içe geçmiş olsa da, dünyada var olma ile ilgili kesin olan tek gerçek vardır ki, o da ölümdür. Ölümden hiçbirimizin kaçması mümkün değildir. Narin varoluşumuz her an bir kaza ya da hastalıkla son bulabilir. Her ne kadar ölüm var olmamanın tek yolu değilse de en açık ve belirgin olanıdır. Ölme olasılığımızla yüzleştiğimizde yaşam bizim için daha önemli ve daha anlamlı hale gelir. Yaşamda görece olmayan ve kesin olan bir şey varsa, o da bir gün öleceğimiz gerçeğidir. Bu farkındalık kişinin varoluşuna ve yaşamına anlam katar. Ölümü düşünerek kendi var olmayışımızla cesaretle yüzleşmediğimiz zaman, var olmama deneyimini alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı, ayrımsız cinsel ilişki arayışı ya da diğer zorlantılı davranışlar biçiminde yaşarız. Ölüm korkusu çoğu zaman insanları daha korunaklı bir yaşam biçimine itmekte ve yaşamdan daha az şey almalarına yol açmaktadır. Bu şekilde kişi kim olduğunu ve ne istediğini dikkate almaksızın tercihler yaparak aktif seçimler yapmaktan kaçınmaktadır. Kişi öz farkındalığını azaltarak ve bireyselliğini inkar ederek var olmama korkusundan kaçınmaya çalışır. Ancak bu da kişide boşluk ve umutsuzluk duygularına yol açar. Dolayısıyla insanlar var olmama korkusundan kaçmanın bedelini daha kısıtlanmış bir varoluşla ödemektedirler. Sağlıklı olan ise ölümün kaçınılmazlığı ile yüzleşmek ve ölümün var olmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederek daha anlamlı bir varoluş sürdürmektir. Kaygı. Yaklaşan ölüm gerçeği, reddedilme ve küçük görülmelerin yarattığı psikolojik zedelenmeler, acı veren bir duygu olan kaygının ortaya çıkmasına yol açabilir. Rollo'ya göre kaygı, bireyin kişiliğinin var olması için zorunlu olduğuna inandığı değerlerinin ya da doğrudan varlığının tehdit altında olduğu durumlarda ortaya çıkan bir duygudur. Kişinin varoluşunun tehdit altında olduğuna ilişkin öznel yargısı, yaşamının yok olacağı ve bir hiç olacağı duygusunu geliştirmesine yol açar. Kaygı ontolojik olduğu için korkudan farklıdır. Örneğin bir öğrencinin yolda karşılaştığı çok değer verdiği bir hocasının kendisini görmeden yanından geçip gitmesi nedeniyle özgüveni sarsılabilir. Öğrenci, ben göze çarpmayacak kadar değersiz biri miyim diye kaygılanabilir. İnsan belirli bir kimsenin, bir statü sembolünün veya bir pozisyonun varlığı olmadan yaşayamayacağını düşündüğünde de kaygı yaşayabilir. Öte yandan diş hekiminin koltuğunda otururken duyulan korku, Dasein'i tehdit etmez. Dolayısıyla koltuktan kalktığımızda bu olumsuz duygudan da kurtulmuş oluruz. Kaygı ontolojik özellik taşırken korku taşımaz. Kaygı daima Dasein'e bir tehdit olarak algılanır. May, kaygının kaynağının var olma ve var olmama tehdidinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Rollo May'in kaygı ve özgürlük konusundaki görüşleri, Kierkegaard'ın ve Fromm'un görüşlerine paraleldir. May'e göre özgürlük beraberinde kaygıyı da getirmektedir. Ve kaygı olmaksızın özgürlük, özgürlük olmaksızın da kaygı olmaz. Kierkegaard'ın da belirttiği gibi kaygı, özgürlüğün insanın başını döndürmesidir. Bu baş döndürücü deneyim hoş olabileceği gibi nahoş da olabilir. Yaşanacak kaygı yapıcı bir biçimde insana enerji ve zevk verebilir. Ancak yıkıcı olduğunda kişiyi paniğe sokup felce de uğratabilir. May kaygıyı, parantez içerisinde anksiyete, normal ve nevrotik kaygı olmak üzere iki başlık altında incelemiştir. May'e göre her insan kaygının etkilerine maruz kalır. Gelişme ve kişinin değerlerinin değişimi yapıcı ya da normal diye adlandırılan kaygının yaşanması yoluyla gerçekleşir. May, normal kaygıyı, tehditle orantılı olan bastırma içermeyen ve bilinç düzeyinde yapıcı bir biçimde yüzleşebilen kaygı olarak tanımlamıştır. İnsanlar gelişip olgunlaştıkça değerleri de değişir. Her gelişim basamağında bu değişim normal kaygıya yol açar. Kişinin kendi yaşamının ya da başkalarının yaşamının kalıcı bir biçimde değişebileceğine dair bir içgörü kazanması durumunda da yaşayacağı kaygı normal kaygıdır. Gelişim dönemlerinde ya da kişinin varlığının veya değerlerinin tehdit altında olduğu durumlarda yaşanan kaygı her insan için geçerlidir. Tehditle orantılı olduğu sürece de yapıcı ve sağlıklı olabilir. Ancak kaygının sağlıksız olan bir diğer şekli daha vardır. May'e göre nevrotik kaygı, tehditle orantılı olmayan bir tepkidir ve bastırma ve diğer intrapsişik çatışmaları içerir. Nevrotik kaygı ile ancak birçok faaliyet ve farkındalığın engellenmesi yoluyla baş edilebilir. Normal kaygı kişinin değerleri tehdit altında olduğunda yaşanırken, nevrotik kaygı değerler dogmalara dönüşmüş olduğunda yaşanır. Kişinin inançlarında kesinlik olması bir güvenlik duygusu sağlasa da, bu güvenlik öğrenme ve gelişmede feragat etme pahasına elde edilen bir güvenliktir. Suçluluk duygusu. Hiçbir insan dünyada var olmanın, parantez içerisinde Dasein, üç tarzında mükemmel bir biçimde yaşayamaz. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, seçimlerimiz doğuştan getirdiğimiz potansiyellerin tamamını doyurucu bir şekilde kullanmamızı sağlayamayabilir. Bu durumda Eigenwelt'in yadsınması söz konusudur. Diğer taraftan Mittwelt de yadsınabilir. Mükemmel empati mümkün olmadığı için diğerleriyle ön yargılı ve doyurucu olmayan etkileşimlere girme olasılığımız vardır. Doğa ve çevre ile birliğimizi gözden çıkarıp kendimizi Umwelt'ten bağımsız ve ayrı bir varlık gibi algılama hatasına da düşebiliriz. Bu ve benzeri kaçınılmaz hatalar ontolojik suçluluk duygusuna yol açar. May, her biri bir Dasein tarzı ile ilişkili üç ayrı ontolojik suçluluk duygusu tanımlamıştır. Umwelt'te ilişkili suçluluk duygusunu anlamaya çalışırken, ontolojik suçluluk duygusunun kişinin kendi davranışları ya da hatalarına bağlı olarak ortaya çıkmak zorunda olmadığı, kişinin varoluşuna, parantez içerisinde Dasein, ilişkin farkındalık eksikliğinden de kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Uygarlık ilerleyip teknoloji geliştikçe insanlar doğadan, parantez içerisinde Umwelt'ten, gitgide daha da fazla uzaklaşmaktadır. Bu yabancılaşma özellikle gelişmiş toplumlarda yaşayan bireylerde görülen bir tür ontolojik suçluluk duygusuna yol açmaktadır. İnsanlar ısıtılmış ya da serinletilmiş mekanlarda yaşayıp neredeyse her yere motorlu araçlar vasıtasıyla ulaşmakta, başkaları tarafından üretilen ve hazırlanan yiyecekleri yemektedir. Bu tür suçluluk duygusu doğadan ayrılmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığı için May bunu ayrılma suçluluğu olarak da adlandırmıştır. Diğer insanların dünyasını kesin bir biçimde anlayamayışımızdan kaynaklanan suçluluk duygusu ise Mitwelt ile ilişkilidir. Başkalarını ancak kendi gözümüzle görebilir ve hiçbir zaman onların gereksinimlerini tam anlamıyla anlayamayız. Diğerlerinin ihtiyaçlarını hatasız bir biçimde anlayamadığımız için onlarla ilişkilerimizde kendimizi yetersiz görebiliriz. Bu da herkesçe bir ölçüye kadar yaşanan ve her birimizin ayrı birer varlık olmasından kaynaklanan kaçınılmaz bir suçluluk duygusuna yol açar. Eigenwelt ile ilişkili olan suçluluk duygusu ise daha önce de değinildiği gibi kişinin kendi potansiyellerini doyurucu bir biçimde ortaya çıkarıp kullanamamasından kaynaklanır. Diğer bir ifadeyle bu suçluluk duygusu kendimizle aramızdaki iç ilişkide ortaya çıkar. Hiçbir insan potansiyellerini bütünüyle keşfedip ortaya koyamayacağı için bu suçluluk duygusu da evrensel bir nitelik taşımaktadır. Kaygı gibi ontolojik suçluluk duygusu da yapıcı ve yıkıcı biçimler alabilir. İdeal olan bu suçluluk duygusunu kabul etmek ve bu duyguyu diğer insanlarla ilişkilerimizi geliştirmek, potansiyellerimizi daha yaratıcı bir biçimde kullanmak ve doğayla bağımızı güçlendirmek gibi yapıcı amaçlar için kullanmaktır. Ancak bu duyguyu yaslamayı tercih edersek, nevrotik bir suçluluk duygusu haline gelir ve cinsel yetersizlik, çökkünlük, diğerlerine karşı kötü davranma ya da karar verememe gibi üretken olmayan nevrotik belirtilere yol açar. Amaçlılık. May, insanoğlunun yalnızca geçmiş yaşantılarına, parantez içerisinde bebeklik ve ilk çocukluk, yöneltilmediğini, aynı zamanda kendi seçtiği hedeflere ulaşmak için çabalama özgürlüğü ve sorumluluğuna da sahip olduğunu belirtmektedir. May'e göre kişinin davranışları, kendi niyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan tercihlerine dayanacaktır. Ve bu şekilde gelecek, kişinin bugününe, parantez içerisinde bugünkü davranışlarına biçim verecektir. Ancak gelecekte olmayı arzuladığımız şey ya da yaşamayı istediğimiz durum, geçmişimizden de kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda da gelecek, parantez içerisinde kişinin bugünkü davranışları geçmiş tarafından biçimlendirilmektedir. May, insan davranışlarının anlaşılmasında hem psişik determinizmi hem de amaçlılığı dikkate almak gerektiğini belirtmiştir. Psikolojik açıdan sağlıklı kimseler zihinlerinde geleceğe dair arzulanır bir durumu canlandırıp bu duruma ulaşmak için gerekli davranışları sergileyebilir. May bu durumu irade ya da amaçlılık olarak adlandırmaktadır. Seçim yapma yeteneğinin altında yapılan bu seçimin dayandığı ve bu seçimi anlam kazandıran bir yapı vardır. Deneyime anlam kazandıran ve insanların geleceğe dair kararlar almasını sağlayan bu yapıya amaçlılık adı verilir. Bu irade olmaksızın insanlar ne bir seçim yapabilir ne de yaptıkları seçime yönelik davranışlar sergileyebilirler. Amaçlılık kimi zaman bilinçli, kimi zaman ise bilinç dışı bir biçimde gerçekleşebilir. Özellikle de kişinin geleceğe dair beklentilerinin ve hedeflerinin temelleri, geçmiş, parantez içerisinde çocukluk yaşantılarına dayandığı durumlarda amaçlılık büyük olasılıkla bilinç dışı olacaktır. Örneğin bir kimse işinde çok başarılı olmak ve terfi etmek istediği için kendi profesyonel gelişimine adamış olabilir. Bu hedef kişinin bugünkü davranışlarına yön verecektir. Ancak aynı zamanda kişinin bu hedefi çocukluk yıllarındaki yaşantılarından da kaynaklanıyor olabilir. Sevgi. Varoluşumuzu, parantez içerisinde Dasein'imizi onaylamanın en yapıcı yolu, kendisi de ontolojik nitelik taşıyan sevgidir. Sevgi, diğer bir insanın varlığından hoşlanmak ve onun değerini ve gelişimini kendimizinki kadar onaylamak anlamına gelir. Aslında sevgi dört temel bileşenin karışımından oluşmaktadır. May, dört tür sevgi tanımlamıştır. 1. Seks. Seks, cinsel birleşme ya da cinsel gerilimin boşaltılabildiği diğer yollarla doyurulabilen biyolojik bir işlevdir. Seks gereksinimimiz, fiziksel boşalma ve bu şekilde cinsel dürtünün yol açtığı gerilimin azaltılması yoluyla karşılanmaktadır. M'ye göre eski çağlarda yemek, içmek ya da uyumak gibi sıradan bir eylem olarak kabul edilen seks, modern çağda bir problem haline gelmiştir. Önceleri üzerinde konuşulması tabu haline gelen cinsel arzular inkar edilmiş, ancak 20. yüzyılda insanların bu cinsel bastırmaya karşı çıkmalarının bir sonucu olarak tekrar açık bir biçimde ele alınmaya başlanmış ve toplumun en çok meşgul olduğu konu haline gelmiştir. 2. Eros. Bizim için önemli olan kişilerle birlikte olmak yönünde duyduğumuz arzu ve o kişiyi düşününce veya özleyince hissettiğimiz hoş gerilim duygusudur. Seks gerilimin azaltılmasıyla doyurulan biyolojik bir gereksinim iken, eros, hoş olarak algılanan gerilimin artmasıyla karşılanan psikolojik bir gereksinimdir. Eros, şefkat ve özen gösterme üzerine kuruludur ve uzun süreli bir birliktelik arzusunu içerir. 3. Filia. Dostça ya da arkadaşça sevgi anlamına gelen filia, iki insan arasındaki cinsel içerik taşımayan hoşlanma duygusudur. Filia, kardeşler arasındaki ya da uzun yıllardır dost olan insanlar arasındaki ilişkilerde olduğu gibi zamanla gelişir. Filia için karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul edip, onunla birlikte olmamız ve onunla birlikte olmaktan hoşlanmamız yeterlidir. Daha doğrudan bir ifade ile filia, arkadaşlık olarak tanımlanabilir. 4. Agape. Karşıdaki kişiye sahip olma isteği taşımadan o kişiye duyulan adanmışlık duygusudur. Diğerlerine duyulan saygı, hiçbir kazanç gözetmeksizin diğerlerinin refahını önemseme, karşılıksız ve çıkarsız sevgi olarak tanımlanan agape, fedakarca sergilenen sevgidir. Agape, diğer kişinin davranışlarından bağımsız ve koşulsuz bir sevgidir. Sağlıklı yetişkin ilişkileri bu dört tür sevginin karışımından oluşur. Cinsel doyum üzerine kuruludur ve sürekli bir birliktelik arzusunu, içten bir dostluğu ve karşıdaki kişinin refahı için bencilce olmayan bir tutumu içerir. Ancak böyle bir sevgi ilişkisi kolaylıkla kurulamaz. Bununla birlikte sevgi, Dasein'in tüm tarzlarını kapsayan zengin bir yaşantıdır. Sevgi, biyolojik dürtüleri, parantez içerisinde Umwelt, diğerleriyle ilişkiyi, parantez içerisinde Mitwelt ve kişinin benliğini ve değerlerini onaylamasını içerir. Parantez içerisinde Eigenwelt. Ancak sevgi her zaman hoş yaşantılara yol açmaz. Aynı zamanda yüksek bir kaygıya da yol açabilir. Örneğin ilk kez anne baba olduğumuzda, sevdiğimiz çocuğumuzun var olamama potansiyeline çok açık olduğunu gördüğümüzde ve kaderin cilvelerinin çocuğumuzun başına neler getirebileceğini düşündüğümüzde kaygı yaşarız. Şeytansı. Her ne kadar saldırganlık, Dasein kaybı nedeniyle ortaya çıkan güçsüzlük duygularına dayalı ise de, May insanların doğuştan getirdikleri hem iyi hem de kötü yönü olan güdülerce yönetildiklerini belirtmektedir. İyi yönlerini cinsellik, eros, tutku ve üreme oluştururken, kötü yönlerini kabalık, düşmanlık, öfke ve güç peşinde koşma oluşturmaktadır. Bunlar bizim şeytansı yönlerimizdir. Psikolojik sağlığımıza kavuşmak için şeytansı yönümüzü kabul edip kontrol altına almaya çalışmamız gerekir. Ancak bu çok kolay bir iş değildir. Çünkü bizler iyi yönlerimizi öne çıkarıp kişiliğimizin karanlık yönlerini bastırmayı tercih ederiz. Ancak bu durumda şeytansı yönümüz bize egemenliği altına alabilir veya bilinç dışında tutulan şeytansı yönümüz diğer ülkelerin insanlarına veya etnik gruplara yansıtılarak savaş ve şiddete yol açabilir. Kişiliğin yapısı. Ontolojik özelliklerimizi soyut yapılara dayandırmak, insanı mekanikleştirdiği için May, kişiliğin yapısı ile ilgili soyut kavramlar öne sürmemiştir. May'e göre kişilik, insanın varoluşu, kaygısı, suçluluk duygusu, sevgisi ve benzeridir. Varoluşçu psikoloji kişiliğe bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır. Ancak May, bilinç dışı süreçlerin önemini vurgulayarak bastırma, yansıtma, karşıt tepki gösterme ve entelektüelleştirme gibi savunma mekanizmalarını kabul etmektedir. M'ye göre kişi kaygısını, cinselliğini ya da şeytansı yönünü bastırdığında bunu kişiliğinin bir bölümü diğeriyle çatıştığı için yapmıyordur. Bu durumda cesaretten yoksun olan ve tehdit edici insanca yaşantılardan kaçan bir bütün olarak bireyin kendisidir. Bu yanlış seçimin nedeni de güçlü olmayan bir Dasein'dir. Kişiliğin gelişimi. Kişiliğin sağlıklı gelişimi çeşitli patojenik anne baba davranışlarından dolayı engellenebilir. Reddedilme çocuğun mitvelti yatsımasına ve diğer insanlardan uzaklaşmasına yol açar. Çocuğun doğal irade gösterimleri bastırılsa, güven duygusu için nevrotik bir arayış ortaya çıkar. Bu nedenle çocuk bütünüyle iyi ve itaatkar bir kişi olma çabasına girer ve Dasein feda edilebilir. Çocuğun her isteğinin yerine getirilmesi ise onun ebeveyn otoritesine karşı çıkabilmesini ve bireyselliğini geliştirmesini engeller. Bu da özellikle tek çocuk için önemli bir tehlikedir. Eleştiriler ve değerlendirme. Meye ve genel olarak varoluşçulara yöneltilen temel eleştiri, öne sürdükleri fikirleri kuramsal bir yapıda şekillendirememiş olmalarıdır. Varoluşçu kuramın bilimsel olarak sınanabilir belirgin hipotezler içermemesi ve bu nedenle de kurama dayalı olarak pek fazla empirik araştırma yapılamaması da yapılan olumsuz eleştiriler arasındadır. May'in pozitivist bilimsel yaklaşımdan oldukça uzak bir perspektifle ortaya koyduğu kuramı, bilimsel yöntemle desteklenebilir ya da yanlışlanabilir hipotezler ya da bu yöndeki bulgulardan daha çok felsefi spekülasyonlar içermektedir. Psikoterapi ya da eğitim açısından somut ve uygulanabilir öneriler içermeyen bu kuram, insan davranışlarının yordanması ve kontrol edilmesinde ziyade insanı anlamaya odaklanmıştır. Bilimsel değil de felsefi kaynaklardan besleniyor olması, başkalarınca eleştirilse de May bunu bir tercih olarak seçmiştir. Nitekim May, kendisini sıklıkla düşünür olarak ya da düşünür terapist olarak adlandırmayı tercih etmiştir. Özellikle kişilik gelişimi, öğrenme, biliş ve motivasyon gibi kişilikle ilgili temel konularda açıklayıcı olmaması ve öne sürdüğü kavramlar arasında yeterince açık ilişkiler kurmaması kuramın zayıf bir başka yönüdür. Bazı yazarlarda May'in amaçlılık ya da otantik varoluşun yaşanması gibi düşüncelerinin Adler'in ve Rogers'ın görüşlerine oldukça yakın olduğunu ve orijinal olmadığını belirtmektedir. Varoluşçu kuramın kişisel psikolojisine yaptığı temel katkı, Dasein kavramı ile kişiliğin kavramsallaştırılmasında ortaya koyduğu yeni açılımdır. May ve diğer varoluşçu kuramcıların çalışmaları, psikiyatrik tanı listelerine kronik yabancılaşma ve anlamsızlık duygularına karşılık gelen varoluş nevrozu isminde yeni bir kategori eklenmesini sağlamıştır. Varoluşçu yaklaşımın bireyi yeniden merkeze alarak özgürlüğüne, sorumluluğuna ve bilinçli tercihlerle yaşamına yön verme potansiyeline yaptığı vurgu, çağdaş psikoterapiyi önemli ölçüde etkilemiştir. Terapötik ilişkinin niteliğine verilen önem ve danışmanın rolüne ilişkin vurgular, terapi sürecinin mekanik bir süreç olmaktan çıkmasını sağlamış ve diğer psikoterapi yaklaşımlarını da bu yönde etkilemiştir. May'in varoluşçu kişilik kuramı her ne kadar güçlü ve kapsamlı bir kuram olarak değerlendirilmese de genelde varoluşçular özellikle de Rolla May çağımızda yaşanan psikolojik sorunlara ilişkin derin felsefi içgörüler ortaya koymuştur. Bununla birlikte varoluşun ve kişiliğin anlaşılmasının ve anlamlandırılmasının tek yolunun pozitivist bilimsel yaklaşım olmadığı da bir gerçektir. Sayfa 343. Kitabın sonu.